10. ayrım. Kitabın adı Halli Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 68. Matranların evine geri döndüler. Gelenler hep Suriyeliydi. Sen Antoine'daki dairede Laskiye mebusu Mehmet Arslan da vardı. Gidip bir meclise bakmak için evden çıktı. Birkaç saat sonra kapı çalındı. La Türkiye gazetesinden bir dostları Mehmet Aslan'ın Hüseyin Cahit olduğu zannıyla linç edildiğini haber vermeye gelmişti. İkinci kurban ise Ahmet Rıza Bey zannedilen adliye nazırı Nazım Paşa'ydı. Dipnot 146. Hüseyin Cahit Yalçın. Siyasal Anılar. İş Bankası Yayınları. İstanbul 2000. Sayfa 110-122. Serbestliği gazetesi sahibi Mevlanzade Rıfat, İstanbul sanki bir kıyamet günündeydi diye tasvir eder 31 Mart'ta yaşananları. Ayaklanıp yaylım ateşiyle halkı uykusundan uyandıran askerler avcı taburu askerleriydi. Bunlar manastırdan meşrutiyetin bekçisi koruyucusu olmak üzere getirilmiş hürriyet askerlerindendi. Avcı taburları köprü başından Bahçekapı, Sirkeci, Soğuk Çeşme, Ayasofya Meydanı'na kadar uzanan tramvay caddesinin girişini kesmişler, Beyazıt Meydanı'na kadar bütün geçitleri kapamışlardı. Az bir kitle dışında herkesin ve askerin kafası hürriyet zevkiyle doluydu. Avcı taburları ise hürriyet askerlerinden. Silah arkadaşları bunların şeriat talebiyle ayaklanmalarını hürriyetin desteklenmesi için bir hareket sanmışlardı. Bir yandan da dini duygular kışkırtılmaktaydı. Bu görüntüde herkesi şaşırtan bir şey vardı. O da bu askerlerin kumandanlarının avcı taburu çavuşları olmasıydı. Dipnot 147. Mevlanzade Rıfat. 31 Mart bir ihtilalin hikayesi. Pınar Yayınları, İstanbul, 1996, sayfa 37-38. 31 Mart'ın hürriyeti korumak için İstanbul'a gelen askerlerin ayaklanmasıyla başladığı sonraki yıllarda unutuldu ve bir şeriat ayaklanması olarak tarihe yazıldı. O gün ölümden kıl payı kurtulan ve 31 Mart ayaklanmasından sonra cemiyet yönetiminden ayrılan Meclis-i Mebusan Başkanı Ahmet Rıza, cemiyet tüzüğüne ve amaçlarına aykırı eylemlerde bulunmaya başladı. Müstebit oldu. Ulusun istibdada büyük bir yeteneği vardı. Değerlendirmesini yapmıştı. Dipnot 148. Ahmet Rıza, Anılar. Sayfa 55. Cemil Koçak ise 31 Mart olayını yeniden değerlendirerek bir ordu içi iktidar kavgası olarak niteliyor. 1908'de ordunun İttihatçı kanadı iktidarı ele geçiriyor. Ordu içinde iddiatçı olmayan grup buna tepki gösteriyor. Bunun üzerine toplanan hareket ordusu gelip kendi ordusunu vurmak zorunda kalıyor. Kısacası 31 Mart olayı 1908'de iktidara gelen iddiatçı juntaya karşı ordunun kendi içinden bir reaksiyondur. Niye topluma bu gerçek anlatılmıyor da hala yalan söyleniyor peki? Çünkü 31 Mart'ın bir ordu içi kavga olarak tanımlanması herkesin tüylerini ürpertiyor. Düşünsenize, kendisini özgürlükçü ve meşrutiyetçi olarak tanımlayan iddiatçılar, 31 Mart'ı şeriatçıların kendilerine karşı bir hareketi olarak nitelemişler. Eğer şimdi 31 Mart'ın gerçekte ordu içinde yaşanan bir iktidar çatışması olduğu kabul edilirse, o zaman kıymetli ordumuzun bir kısmı da şeriatçı hale gelmiş olur ki bu durum ideolojiye hiç de uygun değildir. Aslında 31 Mart yakın tarihimiz açısından çok önemlidir. Dipnot 149. Neşe Düzel. Pazartesi konuşmaları, Cemil Koçak, Taraf Gazetesi, 9-11-2009. Kara liste desin, kaç? Olaylar sürerken Sultan Tepesi'nde yaşayan babası bir dostu ile birlikte Halide'lere gelmişti. Peyker Hanım ile Hamdi Efendi'nin oğlu Tevfik'ten onlara haber getirmişlerdi. İlici fikirleriyle tanınan Tevfik'in iddiatçılara muhalif olan her kesimle ilişkisi vardı. Gelen haberlere göre Halide kara listedeydi. Ortadan kaybolmalıydı. Halide'yi çocuklarla beraber Üsküdar'a geçirmeye karar verdiler. Baba Ali'den geçerken ateş devam ediyor, insanlar, asker, sivil koşuşuyorlardı. Sirkeci'de buldukları ilk kayığa atlayarak Üsküdar'a geçtiler. Halide iki çocuğunu elinden tutmuş yürürken bir insan kasırgası ortalığı darmadağın etti. Selimiye kışlasında zabitleri vurduktan sonra isyancılara katılmak için yürüyüşe geçen alaylı askerlerin arasında kaldılar. Ben önünde bulunduğum bir dükkanın duvarına yapışmış, çocuklarımın biri kahvehaneye fırlatılmış, öteki de bir duvara yapışmış kalmıştı. Her nasılsa tir tir titreyen bu iki yavruyu o korkunç insan salgınından Allah muhafaza etmişti. İşte bu benim sokak kalabalığı denilen korkunç kuvvetle ilk temasım oldu. Dipnot 150. Mor salkımlı ev. Sayfa 157. Halide'nin babası sıradan bir iddiatçıydı. Ancak iddiatçı evlerine saldırıldığı için baba evi güvenli olmaktan çıkmıştı. Çaresizlikten geceyi Sultan Tepesi'ndeki evde geçirdiler. Davul ve tüfek sesleri birbirine karışıyor, sıkılan silahların sesleri geliyordu. Sultan Tepesi meydanında toplanan kalabalığın naralarından ve silah seslerinden korkan çocuklar yataklarından fırlıyor, annelerinin dizlerine sarılıyordu. Sonradan o gece 1,5 milyon kadar kurşun sarf edildiği anlatılacaktı. Birçok hamile kadın korkudan çocuklarını düşürdü diye tarif edilir İstanbulluların o gece yaşadığı dehşet. Ertesi sabah Sultan Tepesi'ndeki köşkün kapısında acayip kılıklı iki kişi belirmişti. Özbekler tekkesinden bir dostları, Edip Bey'in kızı burada mı diye soruyorlar. Hemen tekkeye gelin diye onları uyardı. Halide gece yarısı bir çocuğu kucağında, diğeri elinde tekkeye geçti. Ancak kendisini aramaya devam ettikleri anlaşılınca çocuklarla beraber Amerikan Koleji'ne sığınmaya karar verdi. Hamin Nisi'nin çarşafını giyip yüzünü örttü. Çocuklara da bahçıvan çocuklarının eski kıyafetlerini giydirdi. Sultan Tepesi'nin arka sırtlarına tırmanırken yanında kolejde okuyan kız kardeşi Nigar da vardı. Yanlarından koşarak geçen iki kılıksız erkeği gören Nigar bir deve gibi yere çökünce Halide olan biteni bir an için unutup gülmeye başlamıştı. Kolej öğretmenlerinden Hester D. Jenkins, Perşembe günü Halide Hanım iki küçük oğlu ve babası ile birlikte mülteci olarak bize geldi. Kaçışı esnasında sokaklarda çatışmalar oluyordu. Birkaç gün onu sakladık, şehri terk etmesi için bir plan hazırladık diye anlatıyor o günleri. Dipnot 151. Jenkins, Robert Kolej'in kızları, sayfa 152-157. İçinde bulundukları tehlikeyi olanca kuvvetiyle sezen Halide, okuluna sığındığı ilk gece hıçkır hıçkır ağlamıştı. 31 Mart'ın ertesi günü Adana'da başlayan vahşi bir itişaşın, yani Ermeni katliamının haberleri hepsinin moralini daha da bozdu. Sokaklar o denli tehlikeliydi ki hem ailesi hem de Amerikalı dostları Halide'yi İstanbul'dan uzaklaştırmaya karar vermişlerdi. 1909 irtişa hareketinin tam ortasında iki küçücük yavrumla Mısır'a gittim diye yazacaktı anılarına. İskenderiye, İngiltere. Halide uzun saçlarını dibinden kesmişti. Sürgün bir kadının uzun saçlarla uğraşmaya fırsatı olamazdı. Hamin Nisi'nin çarşafına büründü, kalın bir peçe takmıştı. Gerekli ihtiyaçlarını kıyafetine uygun bir bohçaya sarıp eline aldı. Çocuklara da evden kaçarken giydirdikleri eski püskü kıyafetleri tekrar giydirdiler. Onları limana, kolejin çok sevilen veznedarı Miss Prime ile Rus konsolosluğunun kavası götürdü. Rus konsolosluğu o günlerde tehdit edilen iddiatçılara yardım ediyordu. Anarşi içindeki şehirde polis ince eleyip sık dokumuyordu. İki çocuklu, çarşaflı bir kadından kimse kuşkulanmadı. 6 kişilik ikinci sınıf kamerada 2 yatak bulunmuştu. Halde İskenderiye'ye giden İsmailiye gemisine binerken yanında 2 oğlu da vardı. Gemiye girişleri tahminlerinden kolay oldu. Kocaman bir eşya sandığı arkalarından gemiye yüklendi. Halde Salih Zeki Bey İskenderiye'nin Ermeni ihtilalcilerinden bir profesöre hitaben yazılmış bir mektup verdi bana ve gemi kalktı diye yazmış anılarında. Genç kadın Mısır'a doğru yola çıkarken yüzü bir mezar kaçkını kadar perişandı. Çok zor bir hafta geçirmişti. Aynı gemiyle İstanbul'dan kaçanlar arasında Doktor Rıza Nur ile Kemal Atıf da vardı. Kemal Bey Halide'yi görünce tanımış ve ona yardıma ihtiyacınız var mı diye sormuştu. Salih Zeki onun da hocasıydı. Ancak Halide Kemal Atıf'ın sarıklı olduğunu görünce ağır hakaretlerle yanından kovmuş, ona "Murdar Softa" diye bağırmıştı. "Sizin yüzünüzden vatanı bıraktım, kaçıyorum. Burada da bana musallat oluyorsunuz." Kemal Atıf onu Rıza Nur'a yana yakıla şikayet ederken "Bir ihtiyacı vardır diye yanına gittim." diyordu. Dipnot 152. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Cilt 3. İşaret Yayınları. İstanbul 1992. Sayfa 55. 6 kişilik kamerada yolculuk kabus gibiydi. Korkudan ve horultudan uyunmuyordu. Kamerayı paylaştığı yolculardan biri Beyoğlu kulüplerinde şarkı söyleyen rujlu, pudralı, lavanta kokulu siyahi bir kadındı. İlk günler arkadaşlık ettiler ancak kadın İtalyan garsonla flörte başlayınca Halide paniğe... Bu siyahi kadını daha sonra İskenderiye sokaklarında gördüğünde selam vermeyip kaçacak, sonra da bu yaptığından da çok utanacaktı. Yolculuk 5 gün sürmüştü. Halide'nin geleceğinden telgrafla haberdar edilen Ermeni dostları onları karşılamaya gelmişti. Karşılayanlar arasında bulunan Şinorkyan isimli bir Tanzimat beyefendisi yakın davranarak sözleriyle Halide'yi çok rahatlatmıştı. Halide ile oğullarını Muhammed Ali Meydanı'ndaki Fransız madam Bonnard'ın işlettiği otele yerleştirmişlerdi. Otelin önünde laternalar çalınıyor, şarkı söyleyip para toplayan İtalyan kızlar, ipek giysili, altın zincirli, rugan pabuçlu, fesli Araplar dolaşıyordu. Kaldıkları odanın bir penceresinden Avrupa'yı bir cadde, diğerinden sahile vuran dalgalar görünüyordu. Mısır'ın farklı sesleri, renkleri, neşeli şarkıları Halide'yi yepyeni bir atmosfere taşımış, İstanbul'un gerginliğinden sonra İskenderiye çocukları da avutmuş, oyalamıştı. Halide sokağa çıktığında kitaplardan öğrendiği Arapçanın işe yaramadığını gördü. İngilizce konuşan da yoktu. Sonra kendisine hiç de yabancı olmayan bir dil daha konuşulduğunu hayretle fark etti. O günlerin İskenderiyesi'nde en fazla kullanılan yabancı dil Rumcaydı. Bereket versin ki ben de çocukluğumdan beri konuştuğum sokak Rumcasını unutmamıştım henüz, diye yazıyor. Ne var ki felaketler peşini bırakmıyordu. İskenderiye'de kızamık ve kızıl nedeniyle çok sayıda çocuk yaşamını yitirmişti. Beşinci günün sabahında Hasan Zeki'nin ateşi çıktı. Halide, Hasan'ın vücudundaki kırmızı benekleri gördüğünde çok telaşlandı ve hemen oteldeki doktoru çağırdı. Hatırladığına göre Rum ya da İtalyan olan doktor kızıl olmalı. Hemen hastaneye yatırmalı izlediğinde Halide beyninden vurulmuşa döndü. Doktor onun yüzündeki ifadeyi fark edince merhametle, "Kızım, beyan etmeyeceğim. Odaya kimse girmesin. Öteki oğlun da onun yanına hiç yaklaşmasın. Ben aşağıdakilere zatür ederim," dedi. Parası azalıyor, Salih Zeki'yi çağırıyor. Halide İstanbul'dan hiç haber alamadan kapalı kaldıkları otel odasında hasta oğlunun başında kötü bir hafta geçirdi. Parasını tüketmemek için tasarruflu davranıyor, İstanbul'dakilerin hepsi birden öldürüldüler mi acaba diye kurup duruyordu. Büyük oğlu Ali Ayetullah odanın içinde dolanıp duruyor, hasta kardeşine hikayeler anlatıyordu. Sokağa hava almaya çıktıklarında kardeşinin yanına dönmek istiyordu. Hasan Zeki biraz toparlanınca Halide Amerikan konsolosluğuna gitti. Kendisine gönderilen mektuplar oraya gelecekti. Eli boş döndü. İstanbul karmakarışıktı. Belki de bu yüzden uzaklardaki Halide'nin halini hatırını sormak hiçbirinin aklına gelmemişti. İstanbul'dan ilk mektup 3 hafta sonra geldi. Çok çaresiz hissediyordu kendisini. Salih Zeki'ye bir telgraf çekti ve onun yanına çağırdı. Hasan'ın hasta olduğunu da yazdı. Salih Zeki geldiğinde Hasan Zeki tehlikeyi atlatmış, Ali Ayet de kızıla yakalanmamıştı. Ayaklanma, Makedonya'dan gelen Mahmut Şevket Paşa kumandasındaki askerler tarafından kanla bastırılmıştı. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine Sultan Reşat geçmiş, Hüseyin Hilmi Paşa başkanlığında kurulan kabinede İttihatçı önderlerden Cavit ile Talat Beyler de görev almışlardı. Pek çok kişi idam edilmiş, İstanbul'da sıkı yönetim ilan edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken Adana'da da Ermenilerin kıyıma uğramış olması Halide'yi ayrıca sarsmış, "Ölenlerle öldürenler Ermeni vatandaşlarıma" başlıklı yazısını bunun üzerine kaleme almıştı. Aylar sonra Cemal Bey'in, "Paşa, hızlandıracağı mahkemelerle katliamın suçlularının bir bölümü cezalandırılacak, zarara uğrayanlar tazmin edilecek, Adana'da hayat kısa sürede tekrar yoluna girecekti." Bütün insaniyetin kızardığı bu baştan başa mezar olan Anadolu viranelerinin önünde, "Öldüren kısma mensup olmak, yeis ve hicabı ile beraber ruhum sizin için bir ana elemi ve ızdırap ve mahrumiyetiyle sızlıyor, inliyor. Sizden af dilemeye geldim. Bu haili faciada sevgililerini gömmüşlerin ayrı ayrı kederlerini paylaşmak, biçare mezarların en küçüğünden en büyüğüne kadar başında diz çökerek mensup olduğum kavmin namına ruhumun yaşlarıyla ağlamak ihtiyacını hissediyorum. O, emin olun gönlümde bütün milletin nedamet ve hacaleti, utancı, ana toprağının matemi siyahı, kara matemi var. Ermeni kardeşlerimiz hürriyet için kan döken silah arkadaşlarınızın kardeşleridir. Komşumuzu inleten bu canileri teeddüp etmezseniz, hadlerini bildirmezseniz, zannediyorum ki genç Türklüğün üzerinde ebedi bir noktayı cehalet, cehalet lekesi kalacaktır." Bu karanlık günlerde Halide'yi umutlandıran tek şey dostu Isabel Fry'dan gelen davetti. Ancak oğullarından ayrılmak, tek başına İngiltere'ye gitmek fikri onu korkutuyordu. Salih Zeki çocuklara bir ana gibi bakmayı vaat ediyor, bu daveti kabul etmesini istiyordu. Aralarında geçen uzun bir münakaşadan sonra gitmeye razı oldu. Çocuklarını kucakladı, kocasına veda etti ve Kahire'ye gitti. Vapuru beklerken 15 gün oyalandı. Piramitleri gezdi, bu arada şapka provaları yapıyordu. P.O. kumpanyasının Port Said'den kalkan gemisine tek başına bindi. Avrupa'ya ilk yolculuğuna çıktı. Ermenilerden özür dileyen yazısı o Londra yollarındayken 18 Mayıs 1909'da Tanin'de yayınlandı. İki Ermeni kadın bu yazı nedeniyle Halliye'ye teşekkür yazıları yazmışlardı. 26 Mayıs'ta Tanin'de, 28 Mayıs'ta Yeni Gazete'de yayımlanan yazılar Serpuhi Makaryan ile Bayzer Torkomyan imzasını taşıyordu. Londra yolunda. Her nevi yeni fikirlere isyan eden yobaz zihniyeti, beni de o zaman için yeni addedilen fikirlerin naşiri sıfatıyla aforoz etmişti. Gerçi yalnız o gün değil, hatta bugün ve bütün ömrümde yobaz zihniyetin hücumundan Mısır'a kaçmakla kurtulmak imkanı olmadığını biliyorum. Dipnot 153. Halde Edip, İngiltere ve İngilizler 2. Aristokrat ve Anglo-India. Akşam 14 Haziran 1939. Vapur Hindistan'dan geliyor, Mısır'dan yolcusunu alıp devam ediyordu. Yolda uzun boylu, dişlek, kafası yarış atına benzeyen yaşlı bir kızla uzun uzun sohbet etmişti. İki gün süren fırtınada herkes kamerasına kapanmış, bu kadın dimdik ayakta dolaşıp hiçbir yemeği kaçırmamıştı. Kumpanyaya verdiği paranın karşılığını almak istiyordu. Yolculuk çok sıkıntılı geçti. Her dakika bir asır gibi uzun sürdü. İngiltere sahillerine yaklaşırken sis bastırmış fakat deniz durulmuştu. Karaya çıkma vakti geldiğinde Miss Fry'in onu karşılamaya gönderdiği kadını gördüğünde çok sevindi. Misafir olduğu Marylebone Caddesi'ndeki ev Londra'nın büyük caddelerine, Hyde Park'a ve istasyona yakındı. Kimse kimseyi itip kalkmıyor, yolu bilmeyenlere nazik davranıyorlardı. Kapılarında çocuklar, pencerelerinde sardunyalar, acayip acayip sesler çıkararak dolaşan satıcılarıyla sokaklar ona İstanbul mahallelerini hatırlatmıştı. Polisin silahsız oluşu, bir ördek yavrusu için trafiğin durması çok dikkatini çekti. Bütün bunlara rağmen şehri kasvetli ve yeknesak buldu. Dipnot 154. Halde Edip. İngiltere ve İngilizler. 3. Sokaklar ve içindekiler. Akşam 17 Haziran 1939. Dostu kır saçlı, yanık yüzlü Isabel Fry çok yoğun bir program hazırlamıştı. İlk haftanın her anı doluydu. Davetlerin yanı sıra Halde iki de konferans verecekti. İngiltere'de sanat ve fikir alanında henüz kim kimdir bilmiyordu. İlk gençliğimin cüreti, belki de cehaleti destek oldu diyecekti o günleri anlatırken. Onu dinleyenlerin kendisinden daha mahcup olduğunu görünce cesaretini topladı. Dipnot 155. Halde Edip. İngiltere ve İngilizler. 6. Bir hafta sonu. Akşam 4 Temmuz 1939. Kafes arkasından oyun. Londra'ya gider gitmez öncelikle iki şey görmek istemişti. Sahnede Shakespeare ve Parlamento. İzlediği Macbeth'te beklediğini bulamamış, ardından Bernard Shaw'un bir oyununa gitmişti. Her türlü geleneğe isyanla dolu bir oyundu. Locada demir kafes vardı. Yanımdaki kadına sebebini sordum. Süfrajet korkusu dedi. Anlamadım, anlattı. Süfrajet o günlerde hükümetin dikkatini celbetmek, maksadını halka anlatıp yaymak için her çareye başvuruyordu. Polisi tahkir edip hapse girmek, Londra haricinden taş toplayıp büyük mağaza camlarını taşlamak, İrlanda'da bir tiyatroyu ateşe vermek, parlamentoda yukarıdan nazırların başına şemsiye atmak vesaire vesaire. Dipnot 156. Halde Edip, İngiltere ve İngilizler. 4. Victoria'ya isyan. Akşam 22. Süfrajet korkusu parlamento ziyaretinde zorlaştırmıştı. Parlamentoyu ziyaret edebilmek için hem dahiliye nazırının hususi izin almak hem de parlamentoya şemsiyle gidilemeyeceği hakkında bir sürü tavsiye dinlemek en nihayet kafes arkasından parlamentoyu seyretmek icap etmişti. Yanındaki kadınla konuşurken iktidar ve muhalefet partisinin dışında boynunda kırmızı kravat olan bir grup erkeği görünce bunlar kim diye sormuştu. Kadın da ona onlar amele partisi, 16 kişi, ciddiye alma. Biz yalnız iki partiyle siyasi muvazenemizi yapan, kendimizi ifade edebilen bir milletiz cevabını vermişti. İlk karşılaşmasında onu fena halde ürküten süfrajetler kadın erkek eşitliği üzerine düşünmesini ve yazmasını sağlamışlardı. İngiltere'deki süfrajetleri yıllar sonra bir gazete dizisinde İngiliz kadını siyasi hakkını bu gürültülerden dolayı değil, kısmen kabiliyetinden, kısmen Büyük Harp'te oynadığı rolden, kısmen de yeni ihtiyaçlar ve yeni fikirlerin umumi tazikinden aldı diye anlatacaktır. Kadın mücadelesinde sigaranın sembol olarak oynadığı rol de dikkatini çekmişti Halde'nin. Londra'da herhangi bir fikir yahut sanat cereyanına mensup olan kadın gösterişle sigara içiyordu. O kadar ki bilhassa süfrajet namını alan azgın ve faal feminizm taraftarlarının alenen sigara içmeleri, isyan bayrağını muzafferiyetle sallamaları gibi bir şeydi. Köylüsünden en yüksek tabakasına kadar İngiliz kadının ekseriyeti bugün sigara içer. Hatta sokakta ve otobüslerde içer. Bu, Victoria'ya isyan devrinde adeta kadının muvaffakiyetini temsil eder. Dipnot 157. Halide Edip. İngiltere ve İngilizler 4. Victoria'ya isyan. Akşam 22 Haziran 1939. 10. ayrımın sonu. Sayfa 77. Devamı 11. ayrımda.